Ayrım 23, sayfa 248. Lazarus, Lars Kepler. Bu imkansız değildi. Mezarları bir araya toplamak onun yapmayacağı bir iş değildi. O işaretlenmemiş mezarların yerini nasıl hatırlayabildiğini merak etmişti hep. "Ne düşünüyorsun?" diye sordu Nathan ona yandan bir bakış atarak. "Hiç, ne oldu ki? Titriyorsun." Saga elindeki şişeye bakıp biraz daha içtikten sonra onu orta konsoldaki bardak tutucuya koydu ve ellerini bacaklarının arasına soktu.
"Babam için endişeleniyorum," dedi.
"Tahmin edebiliyorum," dedi Nathan. Saga dönüp yeşil siyah kökler ağaçlarına, dağınık fundalıklara ve yaban mersini dallarına baktı. Babasını böyle bir durumda bıraktığı düşüncesine katlanamıyordu. Hepsi onun yüzündendi. Bu kendi sorumluluğuydu ve onu kurtarmak zorundaydı. Diğer evlere birkaç kilometre kalmışken karanlık orman bir düzlüğe açıldı. Beyaz saçaklı ve pencerede kırmızı bir ev göründüğünde Nathan yavaşladı. "Köpek uzmanı acil bir durum olduğunu biliyor değil mi?" dedi Saga. "Hemen yola çıktı," dedi Nathan.
"Tabii daha yakında köpekler vardır. Mesela Nortelya'da."
"Aman da en iyisidir," diye sabırla cevapladı Nathan. Küçük eve doğru ağır ağır ilerlediler. 1980'lerden kalma çamurlu bir Jeep Wrangler, huş ağacı odunlarından bir yığının yanındaki brandalı garaja park edilmişti. Saga omuz kılıfından glokunu çıkarıp hazneye bir mermi yerleştirdi. Eve giden otla kaplı çakıllı yolda durdular. Saga tek kelime etmeden arabadan indi. Tabancasını yere doğrultup vücuduna yakın tutarak ilerledi. Arkasında Nathan'ın arabanın kapısını kapattığını duydu. Yurek'in orada olmadığından neredeyse emindi. Bu onun tarzına uymazdı. İzini sürmek çok kolaydı. Kenara çekilip yakın zamanda kazılmış bir toprak parçası aradı. Gözleri endişeyle düzlüğün kenarına, garajın arkasına, evin yanındaki çıplak çalılıklara kaydı. Nathan'ı beklemeden evin arkasındaki karanlık tarafına geçti. Orada zemin daha kuruydu ve çam kozalaklarıyla kaplıydı. Evle ormanın karanlık kenarı arasındaki çimendikte gür kıvrık dallarıyla iki büyük kökler ağacı yükseliyordu. Büyük ağacın arkasındaki çimenlikte bir merdiven vardı. Saga suyla dolu bir el arabasının yanından geçip kurumuş bitkilerle dolu küçük bir seranın içine göz attı. Orada mezar olduğuna dair belirgin bir işaret, herhangi bir sebze tarlası ya da çıplak bir bahçe göremedi. "Saga, ses ver," dedi Nathan köşeyi dönerken.
"Ormana gömülmüş olabilirler," dedi Saga.
"Ne hissettiğini tahmin edebiliyorum ama bunu doğru sırayla yapmalıyız. İşe Cornelia ile konuşarak başlamalıyız." Nathan evin ön tarafına dönüp Saga'yı ağaçlarla baş başa bıraktı. Saga tam arkasını dönüp onun peşinden gidecekti ki ormanın kenarından bir çıtırtı sesi geldi. Hemen dönüp tabancasını kaldırdı, tetiğin hazır olduğunu hissedene kadar sıktı. Bakışlarını odakladı ve bir hareket yakalamaya çalıştı. Ağaç gövdelerinden başka bir şey göremedi. Yavaşça yana kaydığında çıtırtı sesini yeniden duydu. Çalılıkların arasında yiyecek arayan bir hayvan olduğunu düşünerek temkinli adımlarla ormanın kenarına doğru ilerledi. Durup bir an hiç kımıldamadan ağaçları taradı. Hiçbir şey göremeyince dönüp evin önüne doğru yürümeye başladı ama tekrar durup sesin geldiği ağaçlara doğru baktı ve evin etrafından dolanmaya devam etti. Nathan kapı zilini çalıp bir adım geri çekildi. Saga onun yanında dururken burada bir hemşirenin yaşadığına işaret eden tabelayı gördü. Cornelia'nın evinden özel bir hemşirelik kliniği işlettiğini düşündü. Nathan zili tekrar çaldı. Ses duvarlardan net bir şekilde duyulabiliyordu. Bir süre bekledikten sonra kapıyı açmayı denedi. Kilitli değildi ve üç menteşesi sessizce dönerek kapı açıldı.
"Tabancanı yerine koy," dedi Nathan.
Saga elindeki terry kot pantolonunu sildi ama tabancasını elden bırakmadı ve onun peşinden bir televizyon, iki kanepe ve bir dergi rafının bulunduğu bekleme odasına girdi. Açık gri muşamba zemini geçip ziyaretçi tuvaletine baktılar. Sonra tedavi odasına açılan kapıdan girdiler.
İki büyük kağıt yelpaze otoparka bakan pencerelerin manzarasını kapatmıştı. Güneş ağaçların tepesine yeni ulaşıyordu. Pencere camları kirliydi ve perfazlarda ölü sinekler vardı. Bir duvarın yanında kalın koruyucu kağıtla kaplı bir ranza, diğer duvarın yanında ise üzerinde bilgisayar, telefon ve yazıcı bulunan bir masa vardı. Masanın ilerisinde yüz hizasında buzlu camlı bir kapı göze çarpıyordu. Kapının ardındaki oda karanlıktı. Saga yaklaşıp kapıyı açarken buzlu camda kendi puslu yansımasını gördü. Karanlıkta görünen tek şey akşam güneşinin şeritler halinde düşen ışınlarının metalik parıltısıydı. Bir elini duvara uzattı ve birinin orada durup kendisini izleyebileceğini düşündü. El yordamıyla lambanın düğmesini bulup açtı ve tabancasını kaldırdı. Yavaşça içeri girip etrafına bakınırken ürperdi. Cornelia'nın açık şömineli oturma odası bir ameliyathaneye dönüştürülmüştü. Perdeler çekilip mandallarla tutturulmuştu. Toz zerrecikleri tavandaki lambanın ışığında parlıyordu. Nathan Saga'nın yanında durup çok kullanılmış ekipmana baktı. Ameliyat masası belki 10 yıllıktı ama EKG makinesi dijital bile değildi ve değerleri grafik kağıdına yazdırıyordu. Bir serum standının yanında yuvarlak bir ameliyat lambası ve paslanmaz çelik bir troley duruyordu. Troleyin üzerinde bir kapnografi cihazı ve oksijen, tıbbi hava ve karbondioksit tüpleri vardı. ''Burası bir hemşire kliniğine göre fazla gelişmiş,'' dedi Nathan yanından. ''Nerede olduğumuzu anlamaya başlıyorum.'' diye cevapladı Saga. 48. Bölüm. Saga tabancasını kaldırıp ameliyathaneye doğru yürüdü ve küçük bir yatak odasının kapısını iterek açtı. Yatak tığ işi bir örtüyle özenle kapatılmıştı. Komodinin üzerinde kitab-ı mukaddesin yanı sıra bir de ilaç kutusu vardı. Çam ağacından bir masa ve oturağına kırmızı minder bağlanmış 4 adet sırtı çubuklarla destekli sandalyenin bulunduğu mutfağa girdiler. Lavabonun yukarısında un, şeker ve yulaf için cam saplı kaşıkların ahşap bölmelere yerleştirildiği eski tip bir saklama ünitesi vardı. Lekeli bir kahve fincanı ve üzerinde kırıntılar olan bir tabak lavabonun içinde duruyordu. ''Onu götürmüş,'' dedi Saga. ''Aman da köpeklerle birlikte bir saat içinde burada olacak,'' dedi Nathan. Saga tabancasını indirip birkaç saniye bekledikten sonra onu tekrar kılıfına koydu. Yavaşça pencereye gitti, dışarıdaki dev çam ağacına ve çimlerin üzerinde yatan merdivene baktı. Orman çok büyük değildi. 1000 hektardan fazla yoktu muhtemelen. Ama hava kararmaya başlamıştı ve arama çalışmaları da zaman alacaktı. Oturma odasına dönüp ameliyat masasının altındaki halının üzerine serilmiş koruyucu plastiğin önünde durdular. ''Adli tıbbı arayalım mı?'' diye sordu Nathan. ''Evet,'' diye iç geçirdi Saga. Saga kapalı perdelere baktı. Işık şeridi neredeyse kaybolmuştu. Birisi dışarıda durup hiç fark ettirmeden onları izliyor olabilirdi. ''Demek sen onu vurduktan sonra yürek buraya geldi,'' dedi Nathan. Saga başıyla onaylayıp ön kısmı cam kaplı bir dolabın yanına gitti. Testereleri, neşterleri, cerrahi iğneleri ve hemostatları inceledi. En üst rafta eski tip ciltli bir dergi duruyordu. Dolabı açıp kitabı alırken keskin dezenfektan kokusu burnuna doldu. Cornelia yatış tarihi sütununa Saga'nın Yurek Walter'ı öldürdüğünü sandığı tarihi, isim ve ikamet adresi sütununa da Anderson yazmıştı. İsveç'teki en yaygın soyadıydı bu. Bunu ilk 4 ayın el yazısıyla yazılmış 15 sayfalık özeti ve bu yaza kadar süren tedavi hakkında 3 sayfalık ara ara alınmış notları izliyordu. Saga ve Nathan yan yana durup bu odada olup bitenleri okurken Yuna'nın tahminlerinin doğruluğunu gördükçe şaşkınlıkları artıyordu. Cornelia, Bergasyön, doğa koruma alanının otoparkında sigara içerken köpeği bir koku almıştı. Biri akıntıya kapılmış nehirdeki geniş bir dönemecin hemen önündeki sığlıkta mahsur kalmıştı. Cornelia cipini hafif eğimli yoldan aşağıya ve suya doğru sürerken onun öldüğünü sanmıştı ve ancak onu cipin arkasına kaldırdığında bilincinin yerinde olduğunu fark etmişti. Soğuk havaya ve aldığı derin yaralara rağmen adam onu hastaneye götürmemesi için ikna etmeye nasılsa başarmıştı. Kurşun yaralarından adamın polis tarafından arandığını anlamış, buna rağmen hayatını kurtarmayı görev edinmiş olmalıydı. Ona kendisinin hemşire olduğunu ve ilk müdahalelerin ardından onu güvendiği bir doktora götürebileceğini söylemiş, ancak evine vardıklarında adam ameliyatı onun yapmasını istemişti. Notlarda ekipmanı nasıl bulduğu yazmıyordu. Belki de eski çalıştığı hastanedeki deponun anahtarları onda vardı. Defterde hastanın durumu ve bakımı hakkında titiz açıklamalar yapmıştı. 3 adet hayati tehlikesi olan yarası, birkaç tane de nispeten küçük yarası vardı. Saga'nın attığı kurşunların hepsi detaylıca not edilmişti. 2 ya da 3 yüksek hızlı mermi sol akciğerinin ön lobunu parçalamış, sol kürek kemiğini kırmıştı. Kornelya güçlü sakinleştiriciler verme yetkisi olmamakla beraber hastanın basit ağrı kesicileri bile reddettiğini not etmişti. Sonraki ameliyatlarda birkaç defa bilincini kaybetmişti. Akciğerini kurtarıp kolundaki kanamayı durdurana kadar hastanın durumunu kritik olarak tanımlıyordu. Saga, kendi kan grubu 0 olduğu için ve hangi kan grubu olursa olsun herkese kan verebileceğini bildiği için ona kendi kanını vermiş dedi. İnanılmaz diye mırıldandı Nathan. Gecenin ilerleyen saatlerinde adamın yaralı elini ameliyat etmeye başlamıştı. Kurşun elini büyük çapta tahrip etmiş, kelimenin tam anlamıyla parçalamıştı. Atar damarda travmatik yaralanma, tam bir yırtılma oluşmuştu. Onu kurtarmanın hiçbir yolu yoktu. Bu yüzden adamın elini kesti diye mırıldandı Saga. Kornelya özel ekipmanı olmadan eli Gilly testeresiyle ayırıp açıkta kalan kemikleri törpülediğini, kan damarlarını ve sinirleri ayırdığını, drenaj için çift kateter yerleştirdiğini, ardından bir doku ve deri parçasıyla kesilen yere nasıl şekil verdiğini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştı. Okumayı bitirdiklerinde Nathan, Yurek neden günlüğü yok edip evi yakmak gibi bir şey yapmadı diye sordu. Çünkü planını gerçekleştirene kadar kimsenin onu bulamayacağını biliyordu diye cevapladı Saga. Yurek hapishaneden ya da yüksek güvenlikli psikiyatrik bakımdan korkmuyor. Kaçmasının sebebi bu değildi. Saga evden çıkıp ormandaki yola baktı. Uzakta bir karga çığlık attı. Saga garajdaki cipe bakıp evin etrafında dolaştı. Ameliyathanenin perdeli penceresinin önünde durup olayların nasıl geliştiğini gözünde canlandırdı. Ameliyattan kısa süre sonra Yurek muhtemelen kendisiyle aynı yaşta ve yapıda bir erkek aramaya başladı. Hatta iyileşmeden çok önce Cornelia'nın cipiyle dolaşıp dilencilerle evsizleri araştırmaya başlamıştı belki. Doğru kişiyi bulduğunu onu tam da kendisinin vurulduğu yerlerinden vurup öldürdü. Belki her şeyi en başından planlamıştı, belki kendi eli kesildiğinde bu fikir aklına gelmişti. Yüksek dozda antibiyotik almasına rağmen Yurek'in yaralı kolunda ikincil bir enfeksiyon oluşmuş, bu da kangrene yol açmıştı. Cornelia enfeksiyona elinden geldiğince müdahale etmişse de sonunda dirseğin üstünden ikinci bir amputasyona gerek duymuştu. O noktaya gelmeden önce Yurek elini ve yabancının bedenini çoktan denizde çürümeye bırakmış olmalıydı. İkinci amputasyonu takip eden ilkbaharda Yurek, çürümüş vücut parçalarını Cornelia'nın kilise görevlisi olan erkek kardeşine götürdü. Yurek ona zorla gövdenin fotoğrafını çektirdi, elin bir parmağını kestirip alkole koydurdu, kalıntıları da yaktırdı. Plana göre kilise bekçisi polisi arayıp bir ceset bulduğunu bildirecekti. Ancak buna fırsat kalmadan kıyıda Saga ile karşılaştı. Rüzgar ağaçların arasından eserken kozalaklar döküldü. Saga bahçede hareketsiz duruyordu. El arabasındaki su zift gibi siyahtı. Dünya dönmeye devam ediyor. Akşam güneşinin son ışıkları büyük çam ağacına farklı bir açıdan düşüyordu. Ve Saga şimdi çimlerin üzerinde yeni bir gölge görmüştü. Ağacın arkasında saklı şey ortaya çıkmıştı. Yüksek bir daldan sarkan bir ceset. Merdiven bu yüzden orada yatıyordu. Saga ağacın etrafında dolanıp ipin ucundan sarkan kadına baktı. Cornelia kendini asmıştı. Wellington'ları yere tam altına düşmüştü. Parmak uçlarında ve göğsünde kan izleri vardı. Bunu 3 hafta kadar önce yapmış olmalıydı. Merdiveni tekmeleyerek düşürmüş, sonra da kurtulmak için içgüdüsel olarak mücadele etmişti. Kilise görevlisi tabutun kapağına mesajı kazıdığında kardeşi çoktan ölmüş olmalıydı. Jurek, Cornelia'ya istediğini yaptırabilsin diye kilise bekçisini rehin almıştı, tersi olmamıştı. Jurek'in Cornelia'ya ihtiyacı vardı, kilise bekçisine değil. Cornelia'nın defterindeki son kayıt, elinde tellerle kontrol edilebilen, işlevsel bir kavrama özelliği bulunan YK protezini denediğini gösteriyordu. Belki de adamın daha fazla insanı öldürmeyi planladığını ve sadist bir seri katilin hayatını kurtardığını o zaman fark etmişti. 49. Bölüm 7 saat sonra köpek uzmanı Saga'yı Timmer Manxgatan'da bıraktı. Son bloktan Tavasgatan'daki binasına kadar koşup merdiveni hızla çıktı. Dairesine girip kapıyı arkasından kilitledi, tekrar kontrol etti, ardından da bütün perdeleri çekti. Gökyüzü çatıların üzerinde kapkaraydı. Mutfağa geçip babasını arayan ekipteki iş arkadaşlarını aramaya başladı. Henüz kimse bilgi edinememişti ama birisi ona sonuçları yarın 8. üstten alacağını söylemişti. Saga ona bağırıp küfretmemek için kendini zor tuttu. Onun yerine sakince babasının diri diri gömüldüğünü ve sabaha çıkabileceğinden bile emin olmadığını anlattı. ''Lütfen onları zorlamaya çalış.'' diye yalvardı Saga. ''Sonuçlara bu akşam ihtiyacım var. Bu her şeyi değiştirebilir.'' Telefonu kapatıp yanaklarındaki gözyaşlarını sildikten sonra kirli giysilerini çıkarıp çamaşır sepetine attı ve bacaklarıyla kollarındaki yaraları enfeksiyon kapmadan temizlemek için hızlıca duş aldı. Cornelia'nın evinin arkasındaki çalılıklarda her yeri çizilmişti. Polis köpeği uzmanı geldiğinde hava çoktan kararmıştı. Saga verandadan izlerken kadın eski bir pikapla gelmişti. Garajdaki cipin arkasında durup inmiş, bir sırt çantasını yere koymuş, sonra arabanın arkasını açmıştı. 30'larında uzun boylu bir kadın olan Amanda, kızıl sarı saçına siyah bir bere geçirmiş, siyah av kıyafetleri ve ayak bileği destekli bağcıklı ağır yürüyüş botları giymişti. Araba yolculuğundan sonra iki polis köpeğine biraz su verirken Saga onun yanına gitti. ''Bizi buldun.'' dedi elini uzatarak. Amanda utanarak bakışlarını hızlıca kaçırdı, sonra köpeklerini tanıttı. Bir Belçika çoban köpeği olan Billy, ceset bulma, kadavra ve kurumuş kan kokusu alma konusunda uzmanlaşmıştı. Kafası siyahtı ama kalın yelesi kırmızıya çalan sarıydı. Siyah bir retriever olan Ella, yaşayan insanları bulmak üzerine eğitilmişti. Son depremde uçakla İtalya'ya götürülmüştü. Saga çömelip Ella ile konuştu, ona sarılıp kulaklarının arkasını okuyarak babasını canlı bulması gerektiğini söyledi. Ella hiç kıpırdamadan onu dinledi ve kuyruğunu salladı. Üzerinde uygun kıyafetler olmasa da Saga, Amanda ve köpeklerle birlikte ormana gitmeye karar verdi. Yorulduklarında hiçbir şeyi kaçırmadıklarından, herhangi bir kokuyu göz ardı etmediklerinden emin olmak istiyordu. El feneriyle yolu aydınlatıp hangi yöne gideceklerinin kararını köpeklere bıraktılar. Sık ormanı aramaları neredeyse 6 saat sürdü. Saga'nın kot pantolonu yırtılmış, saçları çentikli dallara takılıp durmuştu. Amanda arama yaptıkları bölümleri işaretleyebilmek için bir uydu haritasının üzerine ızgara yerleştirmişti. Valeria ya da Saga'nın babasının izine rastlamadan Björk NASA ulaştılar. Araca döndüklerinde Saga soğuğu hissetmeye, köpeklerse yorgunluk belirtileri göstermeye başlamıştı. Ella'nın ağzının kenarından beyaz köpükler akıyordu ama Saga onu sevince yine kuyruğunu sallıyordu. Billy ise gergin görünüyor, sızlanıyor, sivri kulakları yola devam etmeye hevesliymiş gibi seyiriyordu. Saga duştan çıkıp kurulandı, derin kesikleri bantladı, temiz iç çamaşırı, bol bir kadife pantolon ve yıkanmış bir tişört giydikten sonra omuz askısını ve tabancasını tekrar taktı. Koruyucu yeleğini, bir bıçak ve birkaç kutu mühimmatla birlikte kanvas bir çantaya koydu. Motosiklet kaskını, tulumunu ve botlarını kapının önündeki koridora bıraktı. Babasını bulurlarsa hazır olmalıydı. Herhangi bir ihbar aldıkları, biri Kunduz'u ya da Yurek'i gördüğü takdirde harekete geçmeye hazır olmalıydı. Silah dolabını açıp küçük bir Sig Sauer P-290 çıkardı, dolu olup olmadığını kontrol etti. Hazneye bir mermi yerleştirdi, emniyet mandalını açtı ve onu mutfak masasının altına bantladı. Bandı bırakıp durdu, kendini tümüyle hareketsiz kalmaya zorladı. Yuna gibi davranmaya başlamıştı. Şu an biri onu görse paranoyak olduğunu düşünürdü. Kendini toparlayıp sağlıklı düşünmeliydi. Pellerina güvendeydi. Bunu kendi kendine birkaç defa tekrar etti. Pellerina güvendeydi ve Saga babasını bulana kadar pes etmeyecekti. Korkunç bir durumdu bu ama üstesinden gelebilirdi. Bir gün tüm bunlar anıdan ibaret olacak dedi kendi kendine. Acı dolu bir anı olacaktı ama her geçen yıl etkisini biraz daha kaybedecekti. Kilerden bir kırmızı şarap kutusu alıp bir bardağı doldurdu ve şarabın titreşen yüzeyine bakıp bir yudum içti. Saga mutfak masasına oturup biraz daha içti ve ikinci el cep telefonunu çıkarıp gün içinde iki defa konuşmuş olmalarına rağmen Pellerina'yı aradı. Kız kardeşine tehlikeli olduğu için onu görmeye gitmediğini söylememişti. Pellerina'yı korkutmak istemiyordu ama bir defa bile gitse gizli adresi ele verebileceğini biliyordu. Kız kardeşini çok özlüyordu. Ona sarılıp şakalaşmak istiyordu ama bunu yapamazdı. ''Sabrina çok tatlı'' dedi Pellerina hafiften nefes nefese kalmış sesiyle. ''O yanında olursa rahat uyuyabilecek misin?''
''Sen neden gelemiyorsun?''
''Çalışmak zorundayım.''
''Gece de mi?''
''Sorun olur mu?''
''Artık 12 yaşındayım.''
''Biliyorum, koca kız oldun artık.''
''Çalışman gerekiyorsa iyi geceler diyebiliriz.'' dedi kız kardeşi.
''Biraz daha konuşabilirim.''
''Sorun değil.''
''İyi geceler Pellerina, seni seviyorum.'' dedi.
''Saga.''
''Evet.''
''Düşünüyordum.'' dedi kısık bir sesle, sonra sustu. ''Ne düşünüyordun?''
''Palyaço kızlar beni yakalamasın diye mi burada kalmalıyım?'' 23. Ayrımın sonu. Sayfa 260.